Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Bu videomuzda Erdi ile beraber yine Türkiye'de olmayan bir cihaz inceleyeceğiz. Yine diyorum çünkü her Türkiye'de olmayan cihaz incelediğimizde alt tarafa yine mi Türkiye'de olmayan bir cihaz falan diye yazıyorlar Erdi.
Ya bazen okuyucular madem Türkiye'de yok niye inceliyorsunuz diyor ama.
öyle bir şey de var, kitle de var. Alamayacaksam görmeyeyim falan diyorlar ama.
Bu sefer aslında telefon bahane gibi. Biz burada biraz hani teknolojinin gittiği yönü göstereceğiz gibi
görünüyor. Evet, konuşalım çünkü şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu LG G3 Cat 6 Kore için çıkan Snapdragon 805 taşıyan LG G3. Bunu hiçbir zaman Türkiye'de göremeyeceğiz zaten. Böyle bir model olmayacak. Hatta anteni çıkarsana bir. Onu da bir görsünler.
Uzak doğuların en çok sevdiği aksesuar gibi.
Hani burada ucuz telefonla televizyonlu da vardır ya. Kore'de birçok telefonun televizyonlu özelliği var. Note 3 de mesela orada. Yine televizyon özellikli olarak satılıyor.
Ama yiğidi öldür hakkını ver, adamlar metroda yerin bilmem kaç metre altında giderken bile canlı yayında maç izleyebiliyorlar,
evet,
ya
da yani Hello Kitty izleyebiliyorlar. İnternet harcamak zorunda değil.
Aynen. Bu arada detaylara geçmeden önce bana daha önce haberini yaptığımızda da sormuşlardı. Onu söylemek istiyorum. Neden telefon ismi Cat 6 diye geçiyor? Orada Cat 6 kategori 6'nın kısaltması, o modeme vurgu yapıyor aslında. Yani bu telefon eğer kullanıldığı ülkenin ağ altyapısı 300 megabit, saniyede 300 megabitlik hızlara izin verebiliyorsa o hızları görebiliyor. Hani isim oradan geliyor. Modemden geliyor. Kategori 6 desteğinin ünitörü.
Evet, şimdi kutu içinden hızlıca başlayalım. Tasarım zaten şöyle bir elimizle döndürdüğümüzde LG G3'ün birebir aynısı. Hiçbir şekilde tasarım
antenlisi
olarak, evet, antenlisi. Hiçbir şekilde tasarım olarak fark yok. Bu konuda içiniz rahat olsun. Ama kutu içeriği bizim ülkemizdekinden çok çok farklı. Kutuyu açtığımızda standart bir kutu var. Bir kahve var. Bu kahveyi anlatalım.
Anlatalım gerçekten. Türk malı kahve var.
Forumlarımızda doktor teknik isimli bir abimiz var. Abimiz diyelim. Kendisi telefon işine oldukça meraklı ve isteyen kişilere gerçekten her türlü telefonu bulma konusunda uzman. Bize de sağ olsun bu telefonu incelememiz için getiren kişi.
Kendi telefonu bu arada. Jelatini bile duruyor üzerinde.
Yok, şöyle biraz bir olay. Kendi telefonu, evet, kendisi almış ama bir arkadaşımız için almış forumdan. Ondan izin aldık. Sen telefonu aldın ama biz inceleyebilir miyiz diye. Sağ olsun o da inceleyebilirsiniz dedi. Bunu herkes yapmaz biliyorsun. Telefonu şu an bizim parmak izlerimize donatılıyor.
Aynen öyle.
Biz de önden böyle bir üstünden hem teknolojiyi konuşacağız hem yaptığımız testlerdeki sonuçları konuşacağız. Nedir, durum nereye gidiyor onu görelim istedik. Hem de bir kutusuna bakalım öncelikle. Kulaklık var, USB kablomuz var, şarj cihazımız var. Bunlar zaten standart ama ekstra bir pilimiz var.
Bu en çok görmek istediğim şeylerden bir tanesi.
Evet, bir 3000 mAh'lik daha bataryamız var ve bu bataryayı harici olarak şarj edebileceğimiz bir ünitemiz var ki bu ünite çok değerli. Sadece pil tek başına yetmez. Bu üniteye de sahipseniz eğer iki pil hep aynı anda şarjda tutup günün fazlasını yapabilirsiniz.
Aynı zamanda telefonun üstüne koyup istasyon gibi de kullanabiliyoruz.
Evet, gerçekten
gibi.
Şu keşke bütün cihazlardan çıksa.
Tabii burada şunu da söylemek gerekiyor. Kutu içeriği çok zengin. Telefon gerçekten donanım anlamında farklı özellikleri var. Ama hani sen doktor teknikle konuştuğun için konuya biraz daha hakimsin. Fiyatından da bahsedeceğim. Çünkü bu öyle hani yurt dışından gelse bile ucuz bir telefon değil.
Yani şimdi şöyle bir şey var. Amerika'ya oradan kargoyla almışlar bunu. $100 falan filan derken $750-800 bir fiyatı var cihazın yurt dışında.
Yani dünyanın en pahalı akıllı telefonlarından bir tanesi.
Bir tanesi, evet. Gerekiyor. Yani öyle şey değil bu. Millet yurt dışında 500 liraya bunları kullanıyor. Bizim ülkemizde 2000 lira veriyoruz değil. Yurt dışındaki adam da bunu 2000 lira para veriyor.
Kore malı telefon Kore'den ucuza temin edilir gibi bir şey söz konusu değil. Gerçekten de hani fiyat anlamında alınabilecek en pahalı telefonlardan bir tanesi.
Neden? Snapdragon 805 taşıyor. Snapdragon 805 şu anda belli başlı telefonlar da var. Yaygınlaşacak ama bunlar ilk örneklerden bir tanesi. Erdi, sen Snapdragon 805'i oldukça ayrıntılı bir anlattığın videoyu çekmiştin. Kısaca bir üzerinden geçmekteler var burada.
Zaten o videoyu merak edenler izleyebilirler, evet, ama hani kısaca özetlemek gerekirse bu arada telefonda bir bildirim gelsesini kısalım. Şimdi 805 ile ilgili hani sonunda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Qualcomm tarafında 32 bit jenerasyonun son temsilcisi olacak yüksek performans segmentinde. Bundan sonra önümüzdeki yıl ile birlikte 810'ları görmeye başlayacağız. 805'i şimdiden işlemci hem de grafik tarafı olmak üzere ikiye ayırmak gerekiyor. İşlemci tarafına bakacak olursak eğer, bu telefondaki işlemci ki 805'teki tüm 805'i tüm cihazlarda da aynı şeyi söyleyebiliriz. 2.65 GHz ya da Qualcomm'un ifadesiyle, biliyorsun Qualcomm küsuratı yuvarlıyor bir sonraki,
evet,
basamağı.
Doğru.
2.7 GHz'de çalışan bir işlemcimiz var. Yani yaklaşık %8-9'luk bir frekans artışına denk geliyor. Ama bunun dışında Qualcomm Create 450 desteği bile işlemci mimarisinde bir değişim söz konusu değil. Yani cihazın yazılım tarafındaki optimizasyonuna göre 850'li bir cihaz işlemci performansında bu cihazdan yüksek performansla gösterebilir. Ama bizim buradaki asıl kazanımız nerede? GPU tarafında. Adreno 420 var. Yani Qualcomm tarafında 400 jenerasyonun GPU'ya sahip ilk platforma Snapdragon 805 oldu. 420'nin çok önemli bazı yenilikleri var. Teknik olarak bakıldığı zaman en büyük yeniliği şu. 805 öncesi tüm Qualcomm platformlarında GPU bellek kontrolcüsüne erişirken video işlemcisi, diğer kamerayı kontrol eden ISP dediğimiz görüntü sinyal işlemcisi gibi tüm birimlerle birlikte bellek kontrolcüsüne istifade ettiği için aslında GPU'nun ihtiyaç duyduğu o bellek band genişliğinin tamamını elde edemiyordu tek seferde.
Darboğaz olabiliyordu çünkü birçok işlemlerin var o aynı band genişliğini kullanan.
Artık 805 ile birlikte GPU tek başına Adreno 420 ile birlikte diğer tüm ünitelerden ve birimlerden bağımsız olarak bellek kontrolcüsüne erişebiliyor. Bu da ister istemez artık iyice güçlenen grafik işlem birimlerinin o açlık hissettiği bellek band genişliği konusunda platformu rahatlatan bir gelişim olmuş.
Evet, biz de gerçekten oldukça fazla umutluyduk diyorum. LG etkisi denen bir etki var bu telefon dünyasında. LG etkisini biz artık şöyle açıklıyoruz. Bir telefon bir platformdan olması gerekenden çok daha az bir şekilde yararlanıyorsa bilin ki yazılımında sıkıntı vardır ki LG'nin nedense telefonlarında bir enteresanlık var. Dar alanda çok fazla bileşeni bir araya getirdiğinden midir? Başka bir nedenlerden midir bilmiyoruz ama şimdi ilk test tablosunuzu karşınıza getiriyoruz. Burada 3D Mark'tan alınan sonuçlar ve HTC One M8'in elde ettiği sonuçlar yan yanalar. Bunlar bizim kendi elde ettiğimiz sonuçlar. Yani internetten bir One M8 bulup almadık buraya. Şimdi genel olarak One M8'de Snapdragon 801AB var. Yani 801'in bile en hızlısı değil.
Aynen.
Ama tamam, GPU'su aynı değerde. 3D Mark değerlerine baktığımızda burada skorlar bir garip erdi. Çünkü Snapdragon 805 daha yavaş.
Şimdi orada şunu söylemek gerekiyor. Hani Snapdragon 805 ile ilgili Qualcomm'un açıklamasına baktığımız zaman diyor ki 801'den %20 ile 40 arasında işte daha az güç tüketip en az o kadar da daha fazla performans gösteriyor. Şimdi cihaza baktığımız zaman neden böyle sonuçlar ortaya çıktı? Burada hani LG faktörü dediğin aslında oradaki asıl unsur. Şimdi LG'nin telefonları kasa olarak çok minyatür bir yapıya sahip. Yani ekran boyutuna kıyasladığımız zaman şimdi sen One M8 dedin.
One M8 de aynı boyutlarda 5.5 inç.
Evet, aynı boyutlarda 5.5 inç. Bunun performanstaki handikapı ne oluyor diye gördüğümüzden işte bu oluyor. Yani nedir? Platform, yani cihazın içerisindeki işlemci thermal throttling dediğimiz olaya yakalandığı için, yani olması gerekenden daha fazla ısıyı daha kısa sürede ürettiği için cihaz kendini korumak adına frekansı düşürüyor. Çünkü aradaki performans farklarına baktığımız zaman bunun başka türlü bir açıklaması da olamaz. Yani yazılımı en kötü şekilde optimize etseniz bile bu farkları görmemek gerekiyor. Çünkü kağıt üzerine bakıldığı zaman Snapdragon 805 gerçekten inanılmaz kaslı bir platform. Özellikle grafik altyapısı anlamına bakıldığı zaman, ama yaptığımız testler şunu gösterdi. 3D Mark'ta gerçekten 420, hani 330 gibi davranıyor yani bakıldığı zaman.
Biraz garip davranıyor gerçekten. GFX benchmark'ı merak edebilirsiniz. Burada off-screen testler önemli. Çünkü 2K ekranı elege edip Full HD'de alıyor bu testleri. Burada da enteresan bir şekilde geride kalıyor. Neden? İşte söylediğimiz thermal throttling'e girdiğini düşünüyoruz. Ya da sürücülerle ilgili başka bir problem var. Bilemiyoruz ama pek beklediğimizi bulamadık açıkçası. Diyeceksiniz ki G3'e karşı ne yapıyor? Burada da AnTuTu skorlarına bakmakta yarar var. AnTuTu skorlarına baktığımızda ise G3'e karşı da çok büyük bir fark sunamıyor.
Yani şimdi orada tabii bakıldığı zaman şimdi iki telefonda 2K ekran var. Diğer taraftan GPU tarafına zaten hani Adreno 420'nin orada fark yaratmasını bekliyorduk ama AnTuTu skoru itibariyle de dediğimiz gibi hani bugün üst segmentteki ortalama bir telefon kadar performans veren bir cihaz olduğunu görmekteyiz. Tabii ki hani Snapdragon 805 ve 2K gibi iki yeni donanımı dikkate aldığımız zaman belki yazılımların da bunları daha iyi ölçümleyebileceği güncellemeler alması gerekiyor ama örneğimiz AnTuTu 5 ile de test yaptık. 5.1 ile de test yaptık. Yani bugün benchmark anlamındaki en güncel benchmark olduğunu söyleyebiliriz en azından. Skorlar gerçekten de bizim beklediğimiz skorlar değil. Burada off-screen'i de bence ayrıca vurgulamak gerekiyor. Yani abi bu telefonda 2K ekran var. Sen niye One M8'e kıyaslıyorsun gibi olabilir ama off-screen dediğimiz test çözünürlüklerden bağımsız gerçekleştiği için her aslında cihaz ortak koşullarda test ediliyor.
Aynı çözünürlükle test ediyorlar. Off-screen genelde Full HD render alınıyor. Yani M8 de Full HD çalışıyor. G3 de Full HD çalışıyor. Bu yüzden 2K ekranı ele
kaldı ki
alıyoruz.
Qualcomm diyor ki Adreno 330 Full HD'de ne kadar performans veriyorsa Adreno 420'de 2K'da en az o kadar performans verecek diyor ama şu an ortaya çıkan test sonuçları pek öyle değil gibi.
Pek de öyle. Şimdi 2K ve Full HD testleri yan yana koyalım. M8 burada Full HD çalışmış. 2K çalışmış. Görünebileceği gibi hiç de öyle değil.
Hiç de öyle değil. Orada da belki şöyle bir yorum getirilebilir. M8'in donanımını 2K'da çalıştırdığımız zaman muhtemelen performans kaybı daha fazla olacak.
Evet, yani doğru.
Bu derecede oynatamayacak muhtemelen grafik uygulamalarını ama biz sonucunda 800 dolarlık bir cihazdan bahsediyoruz. Snapdragon 805, işte Qualcomm'un şu andaki en güçlü platformu. İşte telefonlarda gördük. Amazon'un yeni tableti gibi bazı tabletlerde de görmeye başlayacağız ama şu an gerek sürücü optimizasyonu, gerek cihazlardaki uygulaması anlamında bazı kısıtlamalar var. Hatta 805 ile ilgili termal endişeyi şuradan da anlayabiliriz. Biliyorsun Qualcomm'un işlemcilerinde normalde modem de içine dahildir.
Evet, doğru.
Hatta Nvidia bunu yapamadığı için telefondan çıkmak zorunda kaldı ama mesela bu platform yani 805'te işlemcinin başı MSM'li değil APQ ile başlıyor. Bu ne anlama geliyor? 805'te daha iyi bir modem yok. Yani artık o kadar güçlü bir GPU'yu 28 nanometreyle beraber o kadar küçük bir zar içerisine koyunca adam demiş ki ben bari modemi çıkartıp termal bütçemi genişleteyim. Çünkü GPU gerçekten çok güçlü bir yapıda. Ancak dar bir kasada bu kadar güçlü bir altyapıyı çalıştırmaya başladığınızda ister istemez ısıya bağlı bazı performans kayıpları çıkabiliyor.
Demek ki modemi de oraya koysalardı daha da düşük sonuçlar
daha düşük olabilirdi aynen.
Bu videomuzda sağ olsun forumda bizim takip edenler sayesinde LG G3'ün Cat6 sürümünü de görmüş olduk. Kısaca sizlere neler oluyor, neler bitiyor, Snapdragon 805 her şey mi bunu göstermek istedik. Çünkü bazı arkadaşlar gerçekten üzülüyorlar. Mesela diyor ki Kore'de 805 çıkmış falan diyor. Hı-hı. Hemen sanki kendi telefonu yok oldu. 50 kat daha az bir telefon piyasaya aynen çıkmış gibi üzülüyor ama üzülmeyin arkadaşlar. Üzülecek bir şey yokmuş demek ki. Telefon güzel. Sonuçta yine bir platformu kullanıyor ama pek de bir getirisi.
Bu arada şunu söylemek gerekiyor. Hani bazıları şey de diyebilir. Elinizde telefonu bulmuşken niye bu kadar kısa geçiyorsunuz ama kullanılan işlemci dışında bugün ülkemizde satılan G3'ün 3 GB'lık versiyonundan herhangi bir farkı bulunmuyor.
Evet, Erdin'in LG G3'ün incelemelerini izlerseniz eğer zaten yeterli bilgiye sahip olabilirsiniz. Telefon her şeyle aynı. Televizyonunu zaten Türkiye'de çalıştıramıyorsunuz. O yüzden anteni açıp kapatmak dışında sizlere bir şey
yapamıyoruz. Ben ufak eklenti yapayım. Şimdi 805'in CPU ve GPU'sundan bahsettik. Bu diğer alt birimlerde de ciddi geliştirmeler var. Örneğin hani görüntü sinyal işlemcisinde otofokus performansını Qualcomm çok hızlandırdım diyor kameralar için ama zaten G3'ün bu lazer otofokus teknolojisi o kadar hızlı çalışıyor ki ötesi yok zaten.
Ama gerek yok zaten. Aynen. Ve dediğimiz gibi yani test ettik. Genel olarak farklılık görmeyince de anlatabileceklerimiz bunlarla sınırlı kaldı. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.